Demokrasi Kahramanları.
Efendim merhabalar, yeni bir programda karşınızdayız. 15 Temmuz kahramanlarını her hafta olduğu gibi sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. 15 Temmuz kahramanlarımızdan Ercan Şey beyefendi. Ercan Şen, hoş geldiniz stüdyo konuğumuz. Efendim 15 Temmuz'da gazi oldunuz. Duygularınızı alabilir miyim? Sonrasında 15 Temmuz'un akşamını soracağım size.
Tabii o önce bir hoş bulduk diyeyim de. 15 Temmuz 16 Temmuz'a bağlayan saatlerde oldu bitti her şey. Çünkü ben sokağa fırladığımda saat 11.30'tu. Vurulduğumda hemen hemen bir saat olmuştu. Fakat sabah saat hemen hemen 8'e kadar olayların içindeydim. Zaten saat 9.30'dan sonra da hemen hemen bitti olaylar. Benim hikayem biraz enteresan tabii. Çünkü ben Bosna'dan gelmiştim. Ben bir 15 günlük Bosna ziyareti olmuş çoluk çocuğumla, 3 çocuğumla ve hanımımla, hı-hı, kendi özel arabamla. Hı-hı. Ben Ankara'daki Bosna Yarışma Grubu'nun kurucularındanım aynı zamanda. Trabzon diyeyim ama Bosna Yarışma Grubu'nun kurucularındanım. Millet Boşnak mısın diye soruyor. Onlar bizim kardeşlerimiz, o ayrı. 15 günlük bir tatilin, ziyaretin sonucunda bayramımızı ve Ramazanımızın son haftasını biz Bosna'da geçirdik. Saraybosna'da bayram namazımız da Başçarşı'daki Begova Camii'nde, Beyoğlu Camii'nde kıldık. 11 Temmuz'da Srebrenica'da biliyorsunuz orada şehitlerimiz var. Hı hı. En son törende de yani 2016'nın 11 Temmuz'unda 167 tane şehidimizin, hı hı, toplu mezarlardan, kayıp edilmiş mezarlardan çıkan şehadetlerinin akabinde biliyorsunuz onların naaşları parçalanarak mezarlara gömmüşlerdi, hı-hı, kaybedilmişlerdi. Ama bunlar genetik araştırmalarla bulunuyordu. 167 tane Boşnak şehidimizin toplu cenaze namazına gittik. Bu benim üçüncü katılışımdı. Çocuklarımla da beraber gittik. O görevimizi yaptık. Akabinde de Türkiye'ye doğru yol aldık. Hı-hı. Ve 15 Temmuz akşamı saat 9.30'da yani 21.30'da ben Ankara'ya girdim. Külliyenin oradan geçerken de hanım dedi ki ya bu külliyenin ışıkları biraz karartılmış, yolu da kapatmışlar. Dedim herhalde bir ihbar bir şey vardır, biraz dolanalım. Dolanıp arka tarafından Tobi Üniversitesi'nin oradan geçtik. Evime geldiğimde saat 10'u çeyrek geçiyordu. Benim evim Emek Mahallesi'nde idi o zaman. Hı hı. Ve 8. kat bir apartmanın 8. katı bir yüksekçe bir apartman. Saat 10.30'da ilk tweetimi attım. Yahu 6000 kilometre yol yaptım, geldim. Bu jetler neyin nesi diye ilk tweetimi attım. Gökyüzünde jetler, hı hı, iniyorlar. Ben o zaman tatilde Kızılay'ın biraz daha ötesi olarak hesap ediyordum. Mamak tarafı jetler pike yapıp yukarı çıkıyorlardı ki. Ben hayatımda jetlerin bu kadar hızlı pike yapıp çıktığını o gece gördüm.
Ve akşam.
İşte o yani saat 10.30'dan bahsediyorum. Hı hı. Akşam üzeri yani 22.30'dan bahsediyorum. Hı hı. Yani Ankara'da ilk jetleri gördüğüm saatler o saatler işte 5-10 dakika ilerisi gerisi. Hı hı. Helikopterler başladı sonra. Tabii televizyondan işte Boğaziçi Köprüsü kapatıldı falan filan bilmem ne. İlk anda biz öyle zannettik hakikaten. Hakikaten demek çok büyük bir terör işi çünkü o ara çok, hı hı, gündemde. Herhalde büyük bir terör saldırısı var ki Boğaziçi Köprüsü'nün bir tarafı kapatılıyor. Hı hı. Ankara'da jetler uçuyor. Hı hı. Fakat bir karışıklık var tabii, ne olduğunu, hı hı, bilemiyorsun. Ben basın camiasını, medya camiasını da iyi bilen, zamanda da çalıştığım için Almanya'daki bir gazeteci arkadaşımı aradım. O ara Binali Yıldırım'ın da demeci televizyonda yayınlanmak yani o anda. Hı hı. Dedi ki darbe var dedi Almanya'daki arkadaşım. Gece saat 11'de. Binali Yıldırım da televizyonda ufak bir grubun kalkışması var deyince çünkü biz bekliyorduk. Açık söyleyeyim, biz bir FETÖ'cü kalkışmayı bekliyorduk. Bir grup arkadaş, entelektüel zaviyede bunları düşünebilen arkadaşlarla biz böyle bir şey olduğunu bekliyorduk. Hatta daha sonra emniyet önünde vurulan bir emniyet amiri arkadaşımız da biz bunun takvimini bile belirlemeye çalışıyorduk. Acaba ne zaman darbe yaparlar? Askeri şuradan önce mi sonra mı? Çünkü askeri şura çok önemli bir şeydi. Sonra öğrendik tabii İzmir'deki savcı Okan Batu zaten önden soruşturmalı vesaire vesaire, uzatmayayım. Ben saat 11.30'da iki oğlum ve iki kızım var. Kayınvalidem ve kayınpederim de bizdeler. Kızım da Gazi Tıp Fakültesi 5. sınıf talebesi. Nöbet elbiseleriyle beraber sofra hazırlamışlardı. Yemeği biraz zor yedik falan filan. Dayanamadım tabii. Ben dedim bir çıkayım bir bakayım ne oluyor. Külliye çünkü çok yakın Emek mahallesine. İki oğlum gelmek istedi. Büyük oğlumu yanıma aldım. Küçük oğlum ki büyük oğlum dediğim o tarihte 17 yaşında. İşte 18'e yeni girmiş. Öbürü de 17 yaşında. Dedim sen küçük oğlana sporcudur o. Sen evde kalacaksın. Ailenin başında biz abine gidelim. Oğlanı aldım gittim. Külliye doğru hareket ediyorum. Yollarda enteresan bir sessizlik. Yani hakikaten şey yok yani Emek Mahallesi'ne çıktım ortada hiçbir şey yok. Sessizlik var ortalıkta. Araba yok doğru dürüst. Yaya yok hiçbir şey yok. Ki yaz günü Emek'te o saatte insanlar olur.
Mümkün değil. Hele 8'den inecek.
Tabii tabii. Bilirsiniz jandarma genel komutanlığı külliyeye ayrılan yolun tam göbeğinde kavşakta. Tam jandarma komutanlığına geldim bariyerlerle kapatılmış. Külliyeye ayrılan yolun sapağında kenarda bir araba ya da iki araba yanlış hatırlamıyorsam. Orada bekliyorlar 3-4 arkadaş topu topu yanlarına yanaştım arabamı kenara çektim indik selamun aleyküm aleyküm selam arkadaşlar nedir durum ne yapıyor ya vallahi biz de bilmiyoruz abi dediler yani darbe mi terör mü bilemiyoruz ama ne bilemedik ama yine de biz ne olur ne olmaz diye buraya geldik deyince dedim arkadaşlar darbe bu dedim. FETÖ'cü, Fethullahçı, F tipi. Biz o zaman F tipi derdik. FETÖ olayı sonradan çıktı. Biz F tipi yıllardır, 10 yıldır F tipi derdik. F tipi bir darbe var dedim arkadaşlar. Ya böyle ne yapacağız? Yolu keseceğiz dedim. O ara o alttan Ümitköy istikametine, Top, Soyutöy istikametine arabalar. Ama öyle çok şey saat gece 11.30 o anda işte 12'ye doğru geliyor. Gecenin geç vakti bir de ortamın verdi. Fazla araba geçmiyor. Biz yolu kestik yaya olarak. Yolu kestik, arabaları biraz çektik. Bir yaklaşık 10-15 araba durdurduk. Bazıları geldi, bazıları gelmedi. Biz orada bir 25-30 kişilik kalabalık olduk. Saat 12 civarı. Uçakların, jetlerin pikelerini Kızılay İstikametine doğru geliyoruz. O ara emniyetin oradan ufak tefek aşağıdan tak tak sesler gelmeye başladı. Öyle çok büyük bir ses yok. Yani bir tank atı, mermi, tüfek mermisi falan. Derken şeyi hatırladım. Üsküp'te Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Saraybosna'ya giderken bir Balkan turu gibi yaptık ya. Üsküp'te benim bir arkadaşım var. Adı İrfan. Üsküp'ün eski Üsküp kesimi Türk ve Arnavut ve hepsi Türkçe bilir. Arnavut'u da Türk bilir. Türkçe bilir. İrfan diye bir arkadaşım var. Esnaf hediyelik eşya satar ve Trabzonsporludur. Hani ben dedim ya Trabzonluyum ve Dedim ki ya İrfan alışveriş yaptık falan. Ya dedim Srebrenica'ya da gidip 11 Temmuz'da şehitlerimizi toprağa vereceğiz ama Türk bayrağını da çok sever boşnaklar. Ben bayrak almayı unuttum Türkiye'den dedim. Sen de var mı? Aynen o Arnavutların Türkçe şivi. Olmaz mı be yav dedi. Aşağıya indi depoya. Yüzlerce bayrak çıkardı. Şöyle evde sallamak için. Küçük boy. Herhalde bir 200-300 tane vardı. Tomar. Vay Allah razı olsun senden İrfancığım borcumuz. Ne borcu be yav dedi. Benim hediyemdir be yav. Biz o bayrakları aldık Bosna'da dağıttık. Srebrenica'da arabaya gelin gibi süsledik. Ve Srebrenica'da da boşnak kardeşlerimize Türk bayraklarını dağıttık. Ki Türk bayrağı görünce isterler, severler çünkü. O bayraklardan arabada bir 50-100 tane kalmış. Çünkü bayağı bir toma kalabalık yani çok 300-400 tane vardı herhalde. Aklıma o bayraklar geldi. Oğluma dedim ki oğlum çabuk bagajdan... Ya Bosna'dan 9.30'da gelmişiz Ankara'ya. Arabadaki eşyalar boşaltmış. Ufak tefek şeyler arabada kalmış. Sabah gündüz gözüyle hallederiz. O bayraklar arabanın bagajında. Oğlum bayrakları çıkar. Bayrakları çıkardık. Oradaki 20 arkadaşımız 25 arkadaş her neyse dağıttık. İşte yolları kestik falan filan. Derken Gazi Hastanesi kavşaktan külliye istikametine doğru yüksek farlı 3 tane önce farların ZPT, zırhlı personel taşıyıcı gelmeye başladı. 3 tane çok iyi biliyorum. Ben de bu arada devamlı telefonla görüşüyorum vesaire. Bir de yaşımızın da verdiği pozisyon orada bir tür önderlik pozisyonu yapıyoruz. Arkadaşlar geliyor arkadaşlar diye şerefsizler geliyor. Önlerini kestik ZPT'lerin. Her birinde 3'er tane G3'lü asker tüfekler ellerinde. Biz önlerini kesince bir an durdular. İşte ne yapıyorsunuz? Vatan, millet, devlet. O ara bizi yukarıdan kafalarımız üzerine taradılar. Zaten kalabalık değiliz, 25 kişiyiz. Çok kalabalık değiliz. Birazdan size telefonumdan göstereceğim o sahneleri. Yani beni o arada ben bu olayın hemen öncesinde cep telefonumdan, Twitter hesabımdan yayın yapmayı planlıyordum. Kamera görüntüsünü aldım ve yayınlayamadım. Çünkü o olaylar başladı. Artık ertesi gün yayınlayabildim maalesef. Hani yayınlayıp millete buraya gelin diye çağrı yapacağım. Çünkü gecenin o karanlığında o pozisyonda 20-25 tane adam ellerinde bayraklar slogan atıyoruz. Tekbir geçiriyoruz. Yani tabii çok sonradan jandarma genel komutanlığın ana karargahlarından biri olduğunu öğrendik. Bizi orada tarasalar, öldürüp kenar boşluktur eski ormanlık alan. Oraya atsalar kimsenin o duymazdı yemin ediyorum. Kimse yok etrafta. Yani çok böyle sapa bir yerdeyiz yani. AK Parti Genel Merkez tarafında kalabalık var. Sonradan öğreniyoruz ama aramızda çok mesafe. Biz orada ufak bir küçük grubuz. Tam Külliye'ye giden yol ama jandarma yani önemli bir nokta. Kimse de yok. Biz orada ZPT'deki askerleri durdurmaya çalıştık tabii. Bizi taradılar kafamızın üzerinden. Yardı geçtiler, yapacak bir şey yok. Bu arada bazı genç arkadaşlar şey diyordu. Külliye'ye yürüyelim, Külliye'ye yürüyelim. Yani Külliye'nin ana kapısını koruma. Ya baba biz 20-25 kişiyiz. Ben de diyorum çocuklar yapmayın. Kalabalık olalım yani buraya. Binlerce kişi yığılacak gibi işe yarasın. Biz 25 kişiyiz, bir şey olmaz. Kendimizi yani burada bir strateji düşünün. Demeye de olaylar başladı zaten. O ZPT'ler bizi yardı geçti, sonra helikopter geldi. Işıkları yanmayan bir helikopter. Yani ya 50 metre ya 60 metre ya da 100 metre. Yani tepemizde hemen şeyi taramaya başladı. Zannediyorum Külliye'nin arkasının asıl güvenlik noktası vardı. Öbür kapıda. Orayı zannediyorum taramaya başladı. Antiparantez daha sonra bu helikopter pilotu boş araziye ateş açtım dedi. Yalan söylüyor alçak. Ben müşteki oldum, inşallah onun davasına gireceğim. Boş arazi değil, o arkadaki güvenlik noktasını tarıyordu. Çünkü külliyedeki korumalar, polisler savunmaya geçmişlerdi artık. Çatışmaya hazırdılar, daha sonra da çatışmışlar zaten. O arada daha enteresan bir şey oldu. Bir baktım yolun kenarından soldan bir polis aracı geliyor. Işıklarını söndürmüş. Bu akrep diye tabir ettikleri en küçük polis aracı. Üzerinde hafif makinalı tüfek var. Ben arkadaşlara dedim ki polis aracı dedim geliyor dedim. Çok yavaş böyle kenardan sinsin derler öyle geliyor yani. Yani kamufle olmuş. Ben tabii o geceki haleti ruhu enteresan anlatacak gibi değil. Yani bizimki delilik, kahramanlık ne yaptığını ne derseniz deyin ama korku diye bir şey yok.
Tabii.
Korku diye bir şey duymuyoruz. Çünkü
söz konusu vatan olunca yapacak başka bir şey kalmıyor.
Ya vatan yani biz evden yedirmeyiz diye. Bu şerefse bu memleketi bırakmaz yedirmeyiz diye fırladım. Hani hanım bana söylüyor.
Sonra o araç gelişini anlatıyorsunuz.
O araç orada ben dedim ki arkadaşlarım bir polis aracı geliyor. Aracın yanına gittim. Araç durdu. Yanaştım. Aracın içerisinde iki polis. Orta yaşlı iki polis. Fakat polislerin kıyafetleri tam resmi değil. Hani pantolon resmi üzerinde gömlek. Gömlek resmi altında normal pantolon. Emin değilim. Kimliğimi çıkardım. Hı hı. Ben dedim Milliyetin Bakanı'nda daire başkanıyım kardeşim. Adım bu, soyadım bu. Eğer darbeci değilseniz, eğer darbeci değilseniz helikopter o ara üstümüzde külliyenin arkasına doğru ateş açıyor. Eğer darbeci değilseniz, vatan evladıysanız bu helikopteri düşürürsünüz dedi. O polis kardeşlerim tabii ki dedi. Yolun ortasına doğru geçtiler, pozisyon aldılar. Ben de onlarla beraber hareket ediyorum. Tam tüfeği doğrulttular, ateş edecekler. Helikopter bunu anladı. Ya külliye, jandarma genel komutanından haber verdiler. Ya kendi algılama sistemiyle anladı. Geriye doğru bir ters paralel gibi açıldı. Ve bir diyelim 500 metre geriye gidip geri döndü. Ve taramaya başladı. Yolun ortasından. Polis aracı zikzaklar çizerek köprünün altına kaçmaya çalışıyordu. Ama vuruldu. Sonrasını bilmiyorum vallahi. Ben o ara inanamıyorum yani gerçekten bize mermi attığına inanamıyorum ama. Mermiler şöyle yaklaşarak geliyor. Bir baktım ki ya bu mermi kendimi yana doğru attım asfalta doğru. Yani bizim arkadaşların yanına doğru kendimi attım ben daha öndeyim. O ara birileri abi vuruldu diyor. Ben de yerler niye ıslak diyorum. Yaz, temmuz, hava kuru, yağmurlu yerler niye ıslak? Ayağımı doğru böldüm. Benim bacağımdan kan fışkırıyor. Meğer kanımın ıslaklığını hissediyor. Acı falan değil de kanımın ıslaklığını hissediyorum. Kan fışkırıyor. Bayağı bir fışkırıyor.
Seken merminin parçası mı gelmiş?
Şarapnel gelmiş. Hı-hı. Mermi gelse zaten. O yani direkt kendisi gelse.
Parçalar atıyor.
Parçalayabilir de şöyle bir şey. Attıkları mermi sonradan öğrendik. Yanlışım varsa düzelsin.
Büyük bir mermi ben gördüm onu.
20, şöyle bir şey ama. Yani o mermi bütün halinde değil. Şarapnel atan bir mermi. Hmm. Yani 20-22 santimlik bir ebadı var. İçinde topçuk mermisi mi? Öyle bir şey diyorlar. İçinde şarapneller var. Yani zayiatı arttırmak için, yaralamak için, öldürmek için o şarapnellerden ölen arkadaşlarımız var. Kalbine gelen, beynine girip ölen arkadaşlar, şehadete eren arkadaşlar. Tabii benim bacağıma geldi. Bacağıma gelince, bu arada ben tabii şöyle bir tedbir almıştım oğluma. Benden uzakta dur dedim. Aramızda mesafe olsun. Yani hiç olmazsa bir şey olacaksa. Çünkü ZPT geliyor, helikopter geliyor. Belli bir şey olacak artık da. Onu ancak düşünebildik. Yani evet. Aramızda en az 50 metre olsun. Birimize bir şey olursa öbürü kurtarırız diye. Oğlum sonra koştu geldi. Baba. Arkadaşlar koştu geldi. İşte o şarapnel mermisinden önce ben vuruldum. Şöyle yani... Mermiye en yakın olan ben olduğum için bacağımdan vuruldum. Ay bileğimden. Diğer arkadaşlar kolundan vurulanlar var, belinden vurulanlar var. Onlar daha belli oldukları için açıyla beraber şarapnel yukarıya doğru zıplayınca en önce ben vuruldum, diğer onlar vuruldu. 4-5 kişi vuruldu o akşam. Oğlum geldi, oğlumun üzerine tişörtü çıkardık, tampon yaptık. Dedim arkadaşlar ben hastaneye gideyim. Çünkü bilemiyorum yani ayağımdan mermi mi var?
Ne olduğunu bilmiyorum.
Ama kan fışkırıyor. Meğer bacaktan kan çok fışkırırmış. Biz orada arabamızı atladık. Benim oğlan aldı araba. Gazi Hastanesi'ne gittik. Gazi Hastanesi'nde de acayip bir sessizlik var acilde. Fazla bir kalabalık yok ama ben artık o kızgınlıkla bir de insanları uyandırayım. Bir ne olup bitiyor anlasınlar diye bağırmaya başladım. İşte şerefsizin askerleri, Fethullah'ın askerleri bunu yapıyor. Şerefsizler falan. Yıkıyorum ortalığı. Hastanede henüz o anda içeri giren yaralı yok benden başka. İlk giren yaralıyım ben. Küllerin önünde vurup ilk giren yaralı benim. Benim arkamdan diğer arkadaşlar geldi. Zaten ben ilk 10 dakika sonra olaylar sökün etmeye başladı. Doktor beni uyardı. Efendim dedi hastalar var ne olursunuz rahatsız olmasınlar falan filan. Dedim ki olsunlar dedim. Herkes bugün dedim vatan elden gidiyor dedim. Bugün dedim kurtaramayacaksak ne zaman bu herkes uyansın. Herkes haslamasa dinlemem. Herkes ayağa kalkacak dedim. Bağırmama devam ettim. Sonra pantolonu yırttılar üstten falan. Pantolon baktık ki orada şarapnel var içeride ayak bileğimde. Dedi ki burada dedi içeride mi dedi. Saralım şimdi bir şey yapamayız dedi. İşte tetanoz aşısı bilmiyorum. Derken o ara işte o gölbaşı özel harekattan cesetler, torbalar gelmeye başladı. Onlar en önce vurulan orası gölbaşı özel harekat. Onlar aşağıya şehre inmesin diye. Yani biz aşağıda daha evden yedik. Onlar vurulmuş orada. Biz 11.30'da evden fırladık. Onlar o hemen öncesinde vurulmuş. O ana kadar ben çok sinirli, çok kızgın. Bağırıyordum, çağırıyordum. Adrenalin has safhada. Yani çıplak ellerle savaşmak için elinden geleni yapıyordum. Fakat o gece... üzeri örtülü bir...
Zor oluyor. Değil mi? Aynı anları tekrar yaşıyorsunuz. O kahramanlarımızın...
Orayı hatırladığım her zaman böyle oluyorum. Çünkü... polisin botları ve pantolonu görünüyordu. Üstü görünmüyordu ve siyah bir örtü vardı üzerinde. Ben örtüyü açıp da bir bakayım dedim. Vücudunun belinden yukarısının neredeyse olmadığını gördüm. Simsiyah boşluk gibi bir şey vardı, yanmış. Ben onu görünce o gece, o anda kendimi tutamadım. Ağlamaya başladım. Şu anda da o duyguyu yaşıyorum. Aynı duygu geldi. Yani beni yakalıyor devamlı çünkü çok üzüldüm. Küfrederek ağlamaya başladım, haykırmaya başladım. Öyle bir şey hiç görmemiştim. Daha ölü görmüştüm ama hani yaşım 50 küsür. Tecrübelerim var. 12 Eylül yaşamış adamım. Ceset görmüş adamım, ölen görmüş adamım. Ama o şekilde yanmış, yok edilmiş bir ceset görmedim ben. O beni çok etkiledi. Ağladım ve bağırdım, çağırdım. Neyse, sonra şöyle bir şey oldu. İçeriye polisler geliyor, askerler geliyor, subaylar geliyor Gazi Hastanesi'nin acilinde. Oğlum dışarıda yarı çıplak bekliyor beni. Üzerine tişörtü, ayağıma tampon yapmışım, kan her tarafımız. Bir gariplik sezdim. Bu arada emniyet çok yakın, Ankara Emniyet. Bomba sesleri, acayip bir şey. Artık tank atışları falan başlamış, uçak atışları. Yıkılıyor yani ortalığı, yani hastane titriyor. Ben oranın emniyetli olmadığını düşündüğüm için hastanenin, oğluma buradan çıkalım dedim. Ve hastaneden kaçtık biz. Dosyayı elime alıp, şöyle tetkikler yapılmış, ayağım sargı, pantolon burada, kaçtık. Hanım arıyor, cevap veremiyoruz. Millet arıyor falan, cevap veremiyorum kimseye. Hanıma geliyoruz dedim. Oğlan da belden üstü çıplak, üşüdü. Evde yakın, emeğe geçtik eve. İşte gördüler falan filan. Evin geldim 8. kat, bir baktım kenar kumay ateş altında. Benim evden kenar kumay çatısı görünüyor. Helikopterin biri gidiyor, biri iniyor, biri iniyor. Dedim yok, duramam. O halde ben evden tekrar çıktım. Doğru kenar kumayın önüne. Uzun hikaye. Yollar kapalı aralardan, bilmem devlet suçlarının o aralardan falan filan. Araba kenara çıktı. Bu sefer ikinci bir oğlum da geldi. Kenar kumayın önüne kadar da gittik kalabalıkla beraber. Tankın biri arkasını yaslamış kenar kumayın kapısına. Tareti döndürüyor. Helikopterler daracık alana nasıl in, biri iniyor, biri kalkıyor, biri silah sesleri o biçim genel kumayın içinde has safhada. Sabah saat 4'e kadar da orada kaldım. Fakat bir çınar ağacının arkasındayız, 50 kişi bir çınar ağacının bizi korumasını bekliyoruz. Yaralılar vuruluyor, geri alınıyor falan filan derken meclise büyük bir bomba düştü. Yani meclise düşen bombayı da gördüm. Saat 4.30 falandı. Yapacak bir şey yok çünkü. Yani ne ileri gidebiliyorsun, hı-hı, ne bir şey yapabiliyorsun. Hı-hı. Bir grup burada, bir grup Kızılay tarafında. Saat eve geldiğimde 4.30 geçiyordu. Orada hiç unutamayacağım bir anım var. Eski Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslıoğlu. Eski Cumhurbaşkanımızın özel kalem mi? Şey oradaydı, genel sekreteriydi galiba, evet. Genel sekreteriydi. Onu gördüm. Çünkü resmi heyetlerle Berlin'deki elçilikle birkaç kere yemek yemiştik. Sayın Büyükelçi, bizi burada görmek ne büyük şeref dedim. Evde mi oturacaktık dedi. Daha sonra da haber aldım. O da karnından ufak bir yara almıştı. Düzelmişti. Ondan sonra da görüşemedik. Eve geldim. Hamdolsun. Hatta ayağımız öyle şeyli, kanlı manlı, pantolon kesilmiş falan. Ayağımız sargılı. O arada benim konum öyle ki hem bu tarafı görebiliyor hem jandarma genel komutan küllerinin de seslerini duyuyor. Sabah 8'e kadar. Ama şunu da söyleyeyim ben size. Sabah 7'ye kadar jetler gökyüzünde faaldi o gece. Evet. O sabah.
Peki şimdi nasılsınız?
Ayağımda hala şarapnel var. Hı-hı. Doktorlar bir sıkıntı görünmüyor dediler. Dursun, hı-hı, orada. Kemiğe saplanmış orada duruyor. Ama geçen bir haber okudum. Yavaş zehirlenme ihtimalinden falan bazı tekrar bir tetkik ettireceğim. Çünkü yaşlar ilerledi. Bir sıkıntı olur mu olmaz mı emin değilim. Bunu aldıracağım inşallah. İnşallah. Ara çok sıra şey, orada yani elimle atınca orada duruyor.
Hissediyor musunuz?
Hissediyorum orada.
Evet. Efendim çok teşekkür ederiz.
Rica ederim.
Programımızın sonuna geldik. Ağzınıza sağlık, şeref verdiniz. Buraya kadar geldiniz. 15 Temmuz'un kahramanlarından birisiniz. Gerçekten bizim için çok öylesiniz.
Estağfurullah.
Çünkü siz olmasaydınız biz şu anda böyle bir programı yapamıyor olacaktık.
Evet.
Tekrar ağzınıza sağlık diyorum. Programı bitiriyoruz. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Yalnız bir şey ilave edeyim. Ben sosyoloğum. Bilim felsefesi üzerine de çalıştım. Hı-hı. Makalelerim de var. Sadece şunu söylemeye çalışıyorum. Allah herkesi tek başına yaratır. Tek başına da öbür tarafta hesaba çekecek. Hesabımızı, aklımızı kiraya vermeyelim. Aklımızı hiç kimseye kiraya vermeyelim. La ilahe illallah. Allah'tan başkasını tanımıyoruz.
Evet.
Bizim burada dini eğitimimizi la ilahe illallah üzerine kurmamız lazım. Eşeden la ilahe illallah. Yani biz Allah'ın ve Efendimiz önünde aklımızı kiraya vermeyeceğiz. Evet. Çok güzel bir örneğimiz var Peygamber Efendimiz. Allah bize özgürlüğümüzü vermiş. Bundan büyük özgürlük olmaz. Lütfen aklımızı kiraya vermeyelim. Kur'an ortada. Allah bize vermiş. Peygamber Efendimiz orada. Her şey var. Yani aklımızı kiraya verin, bir de menfaat. Allah menfaati becermekten korusun insanlar.
Evet, çok teşekkür ediyorum. Aklımızı kiraya vermeyeceği sözünü bize tekrar edelim.
Eyvallah.
Efendim programımızı bitiriyoruz. Yapımda ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına haftaya görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Müzik
Demokrasi Kahramanları.